Kitabın adı Mutlu Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 19. ayrım. 18. bölüm. Eve, Doktor Mira'nın ofisindeki yumuşak güzel halının üzerinde bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Ellerini ceplerine tıkmış, saldırmaya hazırlanan bir boğa gibi başına eğmişti. Anlamıyorum. Profili nasıl uymaz? Onu daha küçük suçlar için köşeye sıkıştırdım. Aşağılık herif insanların beyinleriyle oynuyordu ve istediği gibi yönlendiriyordu. Buna uymama denemez Eve. Bu tamamen olasılıklarla ilgili. Mira her zamanki gibi sakin ve sabırlı bir şekilde koltuğunda oturmuş, Yasemin çayını yudumluyordu. Buna ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Çünkü ortamda Eve'in gergin enerjisi hakimdi. Onun itirafnamesini aldın ve kişiselleştirilmiş beyin kalıbı üzerinde deneyler yaptığını kanıtladın. Adamın cevap vermesi gereken çok şey olduğu fikrine katılıyorum. Ama intihara teşvik etmeye gelince benim değerlendirmemle senin şüphelerini herhangi bir şekilde desteklemem mümkün değil. Ah, bu harika. Eve topuklarının üzerinde döndü. Reyna'nın tedavisi ve bir saatlik uyku belirgin bir şekilde kendini toparlamasını sağlamıştı. Her şey bir yana, rengi canlı, gözleri parlaktı. Senin desteğin olmazsa ne Whitney ne de savcı bunları kabul eder. Raporumu sana uygun bir şekilde ayarlayamam Eve. Böyle bir şey yapmanı kim istedi ki? Eve ellerini iki yana açtı, sonra tekrar ceplerine tıktı. Peki ama uyumayan ne Tanrı aşkına? Adamda tanrılık kompleksi var ve ciddi bir psikoterapiden geçmesi gerektiğine eminim. Kişilik kalıbının aşırı egoya eğilimli ve artistik dehası yüzünden kibirli olduğunu kabul ediyorum. Mira iç çekti. Lütfen oturur musun? Sana bakarken ben yoruldum. Eve suratı asık bir halde koltuklardan birine çöktü. Pekala, oturuyorum. Açıkla. Mira gülümsemek zorunda kaldı. Eve'in motivasyonu ve sarsılmaz odaklanma yeteneği hayranlık uyandırıcıydı. Biliyor musun Eve, sabırsızlığın neden seni bu kadar sempatik ve çekici gösterdiğini anlayamıyorum. Ve bu kadar sabırsızken hala nasıl olup da işine devam edebildiğini de. Buraya analiz için gelmedim doktor. Biliyorum ama keşke seni düzenli seanslara razı edebilseydim. Neyse, bu başka zaman tartışabileceğimiz başka bir konu. Raporumu sana verdim ama bulgularımı özetlemem gerekirse, bu kişi ben merkezci, kendine hayran ve antisosyal davranışlarını sürekli olarak sanat adı altında örtmeye çalışan biri. Ama aynı zamanda da bir dahi. Doktor Mira başını iki yana salladı. İnanılmayacak kadar güzel bir beyin. Standart Rislow ve Secor testlerini bile geride bırakabilir. Onun adına sevindim dedi Eve. Beynini bir diske koyalım ve ona birkaç telkinde bulunalım. Verdiğin tepkiyi anlıyorum diye devam etti Mira. İnsan doğası her türlü zihin kontrolüne direnir. Uyuşturucu bağımlıları bile kontrolün kendi ellerinde olduğunu söyleyerek kendilerini kandırırlar. Mira omuz silkti. Her neyse, sonuçta bu kişi hayranlık uyandırıcı. Hatta görsel yeteneği ve mantığı inanılmaz. Ayrıca bu becerilerinin ve yeteneklerinin kesinlikle farkında ve bu yüzden de kibirli. İlk bakışta sakin biri olsa bile aslında bilim dışı bir terimle tam bir piç. Ama bütün bildiklerimle ve kalbimle söyleyebilirim. Ben bu kişinin bir katil olabileceğine inanmıyorum. Senin vicdanın beni ilgilendirmiyor. Eve dişlerini sıktı. Bu aşağılık piç. Hedef aldığı insanların davranışlarını etkileyebilen bir cihazı tasarlamış ve kullanıyor. Ancak ben elimdeki 4 cinayet kurbanının intihar etmeleri için beyinlerinin etkilendiğine inanıyorum. Pardon, hayır, bunu biliyorum. Ve mantıksal olarak bir bağlantı olmalı. Mira arkasına yaslandı, uzandı ve Eve için bir fincan çay istedi. Ama elindeki kişi bir sosyopat değil Eve. Eve bir fincan çay uzattı. Aslında dedektifin bunu istemediğini ikisi de biliyordu. Ama bu cinayetler için hala açık bir neden bulamadın ve gerçekten de zihinleri etkilenmişse, ben bu cinayetlerin sorumlusunun bir sosyopat olduğuna inanıyorum. Onun sosyopat olmadığını kanıtlayan ne? İnsanları seviyor dedi Mira ve onlar tarafından sevilmek, takdir edilmek istiyor. Hem de umutsuzca. İnsanları kullanabiliyor, evet. Ama insanlık adına muhteşem bir buluş yaptığına inanıyor. Üzerinden bol miktarda para kazanabileceği bir buluş. Yani sadece biraz fazla ileri gitmiş olabilir diyorsun. Önceki gece Rourke'u kullanmasıyla ilgili böyle dememiş miydi diye düşündü Eve. Sadece biraz fazla ileri gitmişti. Belki de cihaz üzerinde sandığı kadar kontrol sahibi değildir. Bu da mümkün. Başka bir açıdan bakacak olursak, Jess çalışmasından hoşlanıyor. Sonuçlarını görmek istiyor. Egosu yaptığı ve neden olduğu şeyi görmeyi istemesine yol açıyor. Ama o lanet olasıca dolapta bizimle birlikte değildi diye düşündü Eve. Ama Mira'nın ne demek istediğini anladığından korkuyordu. Jess'in ona bakış tarzı, partideki davranışları gülümsemesi. Duymak istediğim şey bu değildi. Biliyorum, dinle beni. Mira fincanını bir kenara bıraktı. Bu adam bir çocuk ve çok duygusal. Vizyonu ve müziği onun için çok daha gerçek ve muhtemelen insanlardan çok daha önemli. Ama insanları kesinlikle gözden çıkarmıyor. Sonuç olarak cinayet işlemek için özgürlüğünden vazgeçecek biri değil. Eve, istekten çok refleksten kaynaklanan bir hareketle çayını yudumladı. Peki ya bir ortağı varsa diye fikir yürüttü Feeney'in teorisini hatırlayarak. Mümkün, ancak başarılarını kolay paylaşacak türden bir adam olduğunu sanmıyorum. Yine de finansal başarıya ve tanınmaya ihtiyacı var. Eğer cihazın tasarım aşamasının herhangi bir adımında biriyle ortaklık kurmuşsa bu mümkün olabilir. Peki neden ortağına ele vermedi? Eve başını iki yana salladı. Adam korkak. Bence bunu yapardı. Bütün bunları tek başına omuzlamaktan çekinirdi. Yine çayını yudumladı ve düşüncelerinin akmasına izin verdi. Peki ya sosyopat davranış eğilimi genetik kodlamasında varsa, zeki bir adam ve bunu maskeleyecek kadar kurnaz ama bu sadece makyajının bir parçası. Yani ana rahmine düştüğü anda kimliğinin belirlenmesinden mi söz ediyorsun? Mira düşünceli bir tavırla Eve'e baktı. Ben bu fikre katılmıyorum. Yetişme tarzı, çevre, eğitim, ahlaki ve ahlak dışı seçimler bizi olduğumuz kişi haline getirir Eve. Canavar ya da aziz olarak doğmayız. Ama öyle olduğuna inanan uzmanlar var ve Eve elinde öyle birinin olduğunu düşünüyordu. Mira onun ne düşündüğünü hemen anladı ve gururunun incinmesini önleyemedi. Eğer bu konuda Doktor Ott'a danışmak istersen bu senin hakkın. Eminim çok heyecanlanacaktır. Eve yüzünü buruşturmak mı yoksa gülümsemek mi gerektiğini bilemiyordu. Mira çok nadiren böyle kırgın bir ses tonuyla konuşurdu. Bu sizin becerilerinize ve yetkinliğinize yönelik bir hakaret değildi doktor. Sadece bir çekice ihtiyacım var ve bunu siz sunamadınız. Sana doğum anında damgalanmış olmakla ilgili bir şey söyleyeyim Teğmen. Bu son derece basit ve açık bir şeydir. Bir binayı yakmak ve içindeki yüzlerce insanı öldürmek konusunda kendimi tutamadım. Çünkü böyle doğmuşum. Bir avuç metelik için bir yaşlı kadını dövmekten kendimi alamadım. Annem bir hırsızdı. Mira'nın sorumluluktan kaçmak için insanların bu tür mazeretler uydurmasına çok kızdığı belliydi. Öte yandan böyle bir düşünce, canavarların önündeki masum ve çaresiz insanları yaralamak demekti. Bu bizi insanlıktan uzaklaştırıyor diye devam etti Mira. Ahlaktan ve doğru yanlış yargılarından ayırıyor. Anne karnında böyle oluştuğumuzu ve başka seçeneğimiz olmadığını söyleyebiliyoruz. Başını yana eğdi. Bütün insanlar içinde bunu en iyi sen bilmelisin. Bu benim hakkımda değil. Eve sert bir tavırla fincanını tabağa geri koydu. Nereden geldiğim ya da kendimi nereye getirdiğimle bir ilgisi yok. Bu hiçbir seçenek verilmediğini bildiğim dört insanın yaşamıyla ilgili. Biri bunun için cevap vermek zorunda. Bir şey daha var diye ekledi Mira Eve ayağa kalkarken. Kendin ve sevdiğin biri aşağılandığı için mi bu adama odaklandın yoksa savunduğun o dört ceset için mi? Belki ikisi de diye itiraf etti Eve bir an düşündükten sonra. Henüz Reyna ile bağlantıya geçmemişti. Kendi kafasında bu fikrin biraz daha olgunlaşmasını istiyordu. Ve ofisinde Nadine Furst'u bulunca bu konuda düşünmeyi ertelemek zorunda kaldı. Girişteki güvenliği nasıl geçtin diye çıkıştı Eve. Ah, kendime has yöntemlerim vardır. Nadine bacak bacak üzerine attı ve keyifli bir şekilde gülümsedi. Buradaki polislerin çoğu seni tanıyor ve benim de üzerinde çalıştığım bir haber var. Ne istiyorsun? Bir fincan kahveye hayır demezdim. Eve homurdanarak otomatik aşçıya döndü ve iki fincan kahve istedi. Çabuk ol Nadine, şehirde suç oranı yüksek. Ve bu ikimizin de işimizde başarılı olmamızı sağlıyor. Dün gece niçin çağrıldın Dallas? Pardon? Hadi, ben de partideydim. Mavis harikaydı bu arada. Ama önce sen ve Rourke ortadan kayboldunuz. Nadine zarif bir şekilde kahvesini yudumladı. Neler olduğunu anlamak için benim gibi keskin zekalı bir muhabir olmaya bile gerek yoktu. Nadine kaşlarını kaldırdı ve Eve yüzünde soğuk bir ifadeyle bakınca elinde olmadan gülmeye başladı. Ama cinsel hayatın bir haber sayılmaz. En azından benim için. Karidesimiz bitiyordu, mutfağa gittik ve yenilerini hazırladık. Yoksa çok mahcup olacaktık. Tabii, tabii. Nadine elini havaya doğru salladı ve tekrar kahvesine odaklandı. Kanal 75'in üst düzey elemanlarından biri olmasına karşın orada bile böylesine güzel bir kahveyi bulmakta zorlanıyordu. Sonra uyanık bir gözlemci olduğum için gösterinin sonunda Jess Barrow'u başka bir yere götürdüğünü fark ettim. Bir daha da ne sen ne o geri döndünüz. Birbirimize çılgınca aşığız dedi Eve ters bir tavırla. Bunu dedikodu masasına haber vermek isteyebilirsin. Ve ben de tek kollu bir seks droidi kullanıyorum zaten. Sen yenilikleri seversin. Aslında bir zamanlar öyle bir şey vardı ama sonra vazgeçtim. Rourke her zamanki kibar tavrıyla geç saatlere kadar kalan konukları terastan çıkardı. Onları başka bir salona aldı. Bu arada çok güzel bir hologram cihazı varmış ve senin adına bizden özür diledi. Göreve mi çağrılmışsın? Neymiş? Tam anlayamadım. Nadine başını yana eğdi. Çok komik. Benim polis tarayıcımda gecenin o saatinde en önemli cinayet dedektiflerimizden birini evinden çıkaracak bir olay göremedim. O tarayıcıda her şeyi göremezsin Nadine ve ben sadece bir askerim. Bana söylendiği zaman söylendiği yere giderim. Bunu başkasına satmaya çalış. Mavis'le ne kadar sıkı dost olduğunuzu biliyorum. O büyük gecede çok büyük bir olay olmadığı takdirde sen evden ayrılmazdın. Nadine öne eğildi. Jess Barrow nerede Dallas ve ne yaptı? Sana verecek hiçbir şeyim yok Nadine. Hadi Dallas, beni tanıyorsun. Başkalarından öne geçene kadar kimseye bir şey söylemem. Kimi öldürdü? Kanalı değiştir dedi Eve. Sonra sinyal veren iletişim cihazını çıkardı. Sadece görüntü, ses yok. Peabody'den gelen mesajı hemen okudu ve 20 dakika içinde Finney'in de katılacağı bir toplantı ayarlamasını istedi. İletişim cihazını masanın üzerine bıraktı ve soya cipsi kalıp kalmadığını anlamak için otomatik aşçıya baktı. Kafeini destekleyecek bir şeye ihtiyacı vardı. ''Çalışmam gerek Nadine'' diye devam etti Eve, stokta bayat bir yumurtalı sandviçten başka bir şey kalmadığını görünce sinirlenerek. ''Ratinglerini artıracak bir şeyim de yok. Beni dışlıyorsun ama Jess'i gözaltına aldığını biliyorum. Kaynaklarım var.'' Eve sinirlenerek arkasını döndü. Merkezde çok fazla sızıntı oluyordu. ''Sana yardımcı olamam. Onu suçluyor musun?'' ''Bu kez suçlamaların yayınlanması söz konusu değil.'' ''Lanet olsun Dallas.'' ''Sinirlerim tepemde.'' diye terslendi Eve ve ''Her an kendimi kaybedebilirim. Beni zorlama. Bu konuda basınla konuşabilecek duruma geldiğimde önce seninle görüşeceğim. Bununla yetin. Yani hiçbir şeyle yetinmemi söylüyorsun.'' Nadine ayağa kalktı. ''Elinde büyük bir şey var. Yoksa bu kadar sinirli olmazdın. Ben sadece...'' Mavis içeri girince Nadine susmak zorunda kaldı. ''Dallas, inanamıyorum.'' Jess'i nasıl tutuklarsın? Ne yapıyorsun sen? Mavis, lanet olsun. Eve, Nadine'in muhabir kulaklarının hemen sivrildiğini tahmin edebiliyordu. Otur, diye emretti Mavis'e. Sonra Nadine'e döndü. Sen dışarı. Hadi ama Dallas. Nadine hemen Mavis'e yanaştı. Ne kadar üzgün olduğunu görmüyor musun? Sana bir kahve getireyim Mavis. Sana dışarı çık dedim ve ciddiyim. Sabrı taşmaya başlayan Eve, elleriyle yüzünü sıvazladı. ''Çık buradan Nadine yoksa seni kara listeye alacağım.'' Bu tehdit işe yaradı. Kara listeye alınmak cinayet masasında çalışan kimsenin Nadine herhangi bir olayda herhangi bir haber veremeyeceği anlamına geliyordu. ''Pekala, tamam ama benden bu kadar kolay kurtulamazsın.'' Sonuçta konuyu deşebileceği başka yollar ve başka araçlar da vardı. Çantasını kaptı, Eve sert bir bakış attı ve dışarı çıktı. ''Bunu nasıl yaparsın?'' diye çıkıştı Mavis. ''Dallas, bunu nasıl yaparsın?'' Eve, konuşulanları kimsenin duymaması için kapıyı kapadı. Baş ağrısı iyice artmıştı ve şimdi gözlerinin arkası zonkluyordu. ''Mavis, bu benim işim.'' ''İşin mi?'' Bugün Mavis'in gözleri lazer mavisiydi ve etrafları ağlamaktan kızarmıştı. kızıl saçlarıyla neredeyse aynı renkte olmaları Eve'in içine dokundu. Peki ya benim kariyerim? O kadar zamandır beklediğim, uğrunda mücadele ettiğim fırsatı tam yakalamışken sen ortağımı içeri tıkıyorsun. Peki ama niçin? Mavis'in sesi titriyordu. Sana yaklaşıp Rourke'u kızdırdığı için mi? Ne? Eve'in ağzı açık kaldı ve söyleyecek bir kelime bulabilmesi için çabalaması gerekti. Bunu da nereden çıkardın? Jess'le daha yeni konuştum. Yıkılmıştı. Bu şekilde oynadığına inanamıyorum Dallas. Mavis'in yine gözleri yaşardı. Rourke'un senin için çok değerli olduğunu biliyorum ama bizim dostluğumuz daha geriye uzanıyor. Mavis'in hıçkıra hıçkıra ağladığını gördüğü o anda Eve şu Jess Barrow'u büyük bir zevkle boğabilirdi. Evet, dostluğumuz daha geriye uzanıyor ve sen benim asla bu şekilde oynamadığımı bilmelisin. Kişisel olarak hoşlanmıyorum diye birini içeri tıkmam ben. Otursana. Oturmak istemiyorum, diye bağırdı Mavis. Eve'in zaten ağrıyan başı daha da beter zonklayınca yüzünü buruşturdu. Pekala, ben istiyorum. Eve bir koltuğa çöktü. Bir sivile çizgiyi aşmadan olayın ne kadarını anlatabilirdi ve çizgiyi ne kadar geçmek istiyordu? Mavis'e baktı ve derin derin içini çekti. Çizgiyi gerektiği kadar geçecekti. Jess, 4 cinayetin birinci şüphelisi. Ne? Dün gece başına bir şey mi düştü senin? Jess, asla! Sessiz ol, diye çıkıştı Eve. Henüz herhangi bir şey kanıtlanmış değil ama üzerinde çalışıyorum. Ama hakkında bazı suçlamalarım da var. Ciddi suçlamalar. Şimdi eğer mızıldanmayı kesip oturursan sana elimden geldiğince açıklayacağım. Orada kalıp gösterimin tamamını bile seyretmedin. Mavis sonunda bir koltuğa oturabildi ama mızıldanmayı kesemedi. Ah Mavis, çok üzgünüm. Eve bir eliyle saçlarını sıvazladı. Bu ağlamalara daha fazla dayanabileceğini sanmıyordu. Yapabileceğim bir şey yoktu Mavis. Jess zihin kontrolüyle uğraşıyor. Ha? Bu tür bir ifade ayaklarının yere son derece sağlam bastığını bildiği bir insandan geldiği için Mavis ağlamayı kesti ve hayretten açık kalmış bir ağızla Eve baktı. Ha? Beyin kalıplarına ulaşan ve davranışları etkileyen bir program geliştirmiş. Benim, Rourke'un ve senin üzerinde kullanmış. Benim mi? Hayır, bunu yapmadı. Samimi ol Dallas, bu biraz fazla Frankenstein kokuyor. Jess çılgın bir bilim adamı değil, bir müzisyen, bir mühendis, müzikolog ve tam bir piç. Eve tekrar içini çekti. Sonra elinden geldiğince olayı Mavis'e açıkladı. Konuşurken Mavis'in gözyaşlarının kuruduğunu ve bakışlarının sertleştiğini fark etti. Alt dudağı bir kez titredi ve sonra inceldi. Beni sana ve Rourke'a ulaşmak için kullandı. Ben sadece bir atlama taşıydım. Onu size yönelttikten sonra zihinlerinizle oynadı. Bu senin hatan değil, kes şunu, diye emretti Eve. Mavis'in gözleri yine dolduğunda. Ciddiyim. Yorgunum. Üzerimde çok fazla baskı var ve başım patlamak üzere. Şu anda bu ağlamaları çekebilecek durumda değilim. Senin hatan değildi. Kullanıldın. Ben de öyle. Rourke'un projesini destekleyeceğini umuyordu. Bu beni daha az polis ya da seni daha az sanatçı yapmaz. Sen iyisin ve daha da iyi oldun. O senin başarılı olabileceğini biliyordu ve bu yüzden seni kullandı. Kendi yeteneğini ucuz biriyle harcamayacak ve paylaşmayacak kadar kibirli bir adam. Parlayabilecek birini istiyordu ve sen de bunu yaptın. Mavis elinin tersiyle burnunu sildi. Gerçekten mi? Bu tek kelime o kadar titrek bir umutla söylenmişti ki Eve, Mavis'in egosunun ne kadar çökmüş olduğunu anladı. Evet, gerçekten. Harikaydın Mavis, çok iyiydin. Peki. Mavis gözlerini ovaladı. Sanırım gösterim bitene kadar kalmadığın için incindim. Leonardo komik davrandığımı söyledi. Gitmen gerekmeseydi gitmeyeceğini söyledi. İnce omuzlarını havalandırıp indirecek kadar derin bir nefes alıp verdi. Sonra Jess, aradığında her şeyi üzerime boşalttı. Buna kanmamalıydım. Önemi yok, gerisini sonra hallederiz. Burada zor durumdayım Mavis. Şu anda çok fazla zamanım yok. Sence gerçekten cinayet işledi mi? Bunu bulmaya çalışıyorum. Kapı vurulunca Eve başını kaldırıp baktı. Peabody tereddütle içeri girdi. Üzgünüm Teğmen, dışarıda mı bekleyeyim? Hayır, ben gidiyorum zaten. Mavis burnunu çekerek ayağa kalktı ve ıslak gözleriyle Eve bakarak gülümsedi. Sel baskını ve diğer her şey için özür dilerim. Paspasla sileriz. Fırsat bulur bulmaz seninle konuşacağım. Bu konuda endişelenme artık. Mavis başıyla onayladı ve bakışlarını yere dikti. Kirpikleri gözlerindeki pırıltıyı gizlediği için Eve onun endişelenmekten daha fazlasını yapmayı planladığını anlamadı. Her şey yolunda mı Teğmen diye sordu Peabody Mavis gittikten sonra. Aslında Peabody her şey Arap saçına döndü. Eve oturdu ve baş ağrısını azaltmak için parmaklarıyla şakaklarını ovaladı. Mira bu adamın cinayet profiline uymadığını düşünüyor. Başka bir danışmana başvuracağımı söyleyerek onu gücendirdim. Nadine Furst çok fazla şeyin kokusunu almış ve az önce Mavis'in kalbini kırıp egosunu yerle bir ettim. Peabody bir an bekledi. Bunların dışında işler nasıl? Güzel. Ama isteksiz de olsa Eve gülümsedi. Lanet olsun. Bir gün gayet temiz bir cinayet dosyasıyla karşılaşacak mıyız? Sadece fiziksel olanlarla. Onlar eski güzel günlerdi. Fini aniden içeri girince Peabody ona yer açmak için kenara çekildi. Bütün çete toplanmış. Hadi işe koyulalım artık. Durum nedir diye sordu Eve Fini'ye dönerek. Tarayıcılar şüphelinin stüdyosunda başka diskler de buldular. Şu ana kadar hiçbiri kurbana uymadı. Çalışmalarının uzun bir kaydını tutmuş. Fini huzursuz bir şekilde yerinde kıpırdandı. Jess, sonuçlar konusunda son derece açık raporlar tutmuştu. Eve ve Rourke'a verdiği cinsel dürtüler de dahil olmak üzere. İsimleri, tarihleri ve telkinleri kaydetmiş. 4 cinayetle ilgili hiçbir bilgi yok. İletişim sistemini dibine kadar araştırdım. Kurbanlarla hiç bağlantı kurmamış. İşte bu çok kötü. Fini yine ayaklarını oynattı ve yüzü kızardı. Çalışmayı sadece senin görmen için mühürledim. Eve'in kaşları çatıldı. Neden? Seninle ilgili bir hayli bilgi var. Kişisel seviyede. Fini bakışlarını Eve'in başının 2 santim üzerinde boşluğa dikti. Varsayımlarında ve sonuçlarında yine son derece açık. Evet, beynimle yakından ilgilendiğini kendisi de söyledi zaten. Vücudunun sadece o kısmıyla ilgilenmiyor. Fini yanaklarını şişirdi ve sonra güçlü bir şekilde üfledi. Yapmanın oldukça eğlenceli bir deneyim olacağını... Ne? Seni ona karşı dürtmenin, yani cinsel anlamda. Eve alaycı bir tavırla güldü. Sadece bilgileri değil, Fini'nin bu kadar sıkılarak açıklamasını da komik bulmuştu. Yani oyuncağını beni yatağa atmak için kullanabileceğini mi düşünmüş? Harika. Onu suçlayabileceğimiz bir şey daha çıktı. Cinsel tacize teşebbüs. Benim hakkımda bir şey söyledi mi diye sordu Peabody ve Eve'in sert bakışlarıyla karşılaştı. Bu çok sapıkça memur Peabody. Sadece merak ettim. Hapis süresi giderek uzuyor diye devam etti Eve. Ama henüz büyük suçla kıstırmayı başaramadık. Mira'nın profili de bize karşı. Teğmen, Peabody nefesini tuttu ve şansını denemeye karar verdi. Haklı olabileceği hiç aklınıza geldi mi? Yani Jess'in sorumlu olmayabileceği? Evet geldi ve bu da beni çok korkutuyor. Eğer Mira haklıysa biri hala beyinlerle oynamaya devam ediyor ve henüz ona yaklaşmayı bile başaramadık demektir. Bu yüzden adamımızı güvenli bir şekilde içeri tıktığımızdan emin olmamız gerek. Adamımızdan söz etmişken dedi Fini, bir avukat tuttuğunu bilsen iyi olur. Bunu tahmin etmiştim, tanıdığımız biri mi? Leonor Bestwick. Vay canına, dünya ne kadar küçük. Kadın senin canını okumak istiyor Dallas. Fini şeker torbasını çıkardı ve Peabody'ye uzattı. Bir basın toplantısı yapmayı düşünüyor. Söylendiğine göre Barrow'un davasını sadece seninle karşı karşıya gelmek için almış. Bence basın bu habere bayılacak. Elinden geleni yapsın. 24 saat boyunca basın konferansını engelleyebiliriz. O zamana kadar bir şeyler bulsak iyi olur. Ben gevşek bir nokta buldum bile dedi Peabody. Biraz çekiştirmeyle daha fazlası da ortaya çıkabilir. Matthias gerçekten de 2 sezon MIT'ye katılmış. Ne yazık ki onun devam ettiği dönem Jess'in evden sürdürdüğü eğitimini tamamlamasından 3 yıl sonraymış. Ama Jess onların dosyalarından bilgi almak için kendi statüsünü kullanıyormuş. Ayrıca E sınıfından birine müzikoloji dersi bile vermiş ve üniversite bu dersleri kütüphane kayıtlarına geçirmiş. Matthias oradaki son döneminde bu dersi almış. Eve aniden bir umut ışığı görür gibi oldu. Bu üzerinde çalışmaya değer bir şey. Bravo, sonunda bir bağlantı bulduk. Pearly bilinen ilk kurbandı. Ya diğerleriyle de bağlantılıysa? Bu bağlantı elektronik oyunlara karşı ortak merakları kadar basit bir şey de olabilir. Oraya baktık bile. O zaman tekrar bakın dedi Eve. Ve daha derin bakın. Sadece kulüpler ve odalar değil. Eğer Matthias sistemin gelişimine yardım etmişse bu konuda övünmüş olabilir. O hacker bozmaları her türde bilgisayar isimleri kullanırlar. Onunkini bulabilir misin Feeney? Zaman gerek dedi Feeney. Jack Carter'la bağlantıya geçebilirsin. Olympus'taki oda arkadaşı oydu. Belki sana bir fikir verebilir. Peabody, Dwayne'in oğluyla bağlantı kur. Bu açıdan ondan bir şey alıp alamayacağımızı görelim. Ben Fitzhugh açısından yaklaşacağım. Eve saatine baktı. Önce bir ara vereceğim. Belki katmanların bazılarını kaldırabilirim. Eve, cinayetler arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyor ama dönüp dolaşıp başladığı noktaya döndüğünü düşünüyordu. Bir bağlantı olmalıydı ve bulmak için bir kez daha Rourke'u işe katması gerekecekti. Onu arabasındaki telelinkten aradı. Merhaba Teğmen, biraz uyuyabildin mi? Çok uzun zaman önce, çok kısa bir süre. Şehirde ne kadar kalacaksın? En azından birkaç saat daha. Neden? Sana geliyorum, şimdi. Beni araya sıkıştırabilir misin? Rourke gülümsedi. Ne zaman istersen. İşle ilgili dedi Eve ve kendisi de gülümsemeden önce bağlantıyı kesti. Arabayı otomatik sürücüye geçirdi ve gittiği yeri programladıktan sonra yine telelinke döndü. Nadine? Nadine başını eğdi ve Eve soğuk bakışlarla karşılık verdi. Teğmen? Sabah saat 9'da benim ofisimde. Bir avukat getirmeli miyim? Kayıt cihazını getir. Sana yarınki Jess Barrow basın toplantısı ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Ne basın toplantısı? Nadine başında kulaklıklarıyla özel hatta geçtiğinde ses ve görüntü kalitesi aniden yükseldi. Programda bir şey göremiyorum. Olacak. Eğer o birinci elden bilgileri ve benden resmi açıklamayı istiyorsan saat 9'da ofisimde ol. Bunun altında bir iş var. Bana Senatör Pearly hakkında bulabildiğin her şeyi getir. Resmi bilgileri istemiyorum. Özel bilgileri istiyorum. Hobileri, geçmişi, çalıştığı alanlar, yeraltı bağlantıları. Pearly kilise korosu kadar temizdi. Yer altında oynamak için kirli olmana gerek yok. Sadece meraklı olman yeter. Peki bir hükümet görevlisi hakkında özel bilgi elde edebileceğimi sana düşündüren ne? Çünkü karşımdaki sensin Nadine. Bilgileri evdeki telelinkime aktar ve ben de sabah 9'da seninle görüşeyim. Diğerlerinden en az 2 saat önde olursun. Ratingini düşün. Düşünüyorum. Anlaştık dedi Nadine ve bağlantıyı kesti. Eve Rourke'un şehirdeki ofisinin otoparkına yanaştığında araç bakım merkezi konusunda daha olumlu düşünmeye başlamıştı. Otoparkın VIP bölümünde onun için bir yer ayırtılmıştı ve aracın motoru durur durmaz güvenlik kalkanı kilitlendi. Asansör Eve'in avuç taramasını kabul etti ve hızlı, sessiz bir şekilde onu en üst kata taşıdı. Buna alışabileceğine asla inanmıyordu. Rourke'un özel yardımcısı Eve'i görünce gülümsedi ve onu sıcak bir tavırla karşıladıktan sonra iki tarafında gösterişli ofislerin sıralandığı koridorlardan geçirerek Rourke'un özel ofisinin seçkin ortamına getirdi. Ama Rourke yalnız değildi. Eve, özür dilerim dedi ve Raina ile William'a bakarken kaşlarını çatmamaya çalıştı. İşinizi böldüm. Hiç de değil. Rourke, karısının yanına geldi ve onu usulca öptü. Biz de işimizi yeni bitirmiştik. Kocan son derece etkili bir köleci. William sıcak bir tavırla Eve elini uzattı. Eğer gelmeseydin Raina ve ben akşam yemeğini atlamak zorunda kalacaktık. İşte William dedi Raina gülerek. Ya elektroniği ya da midesini düşünür. Ya da seni. Bize katılır mısınız diye sordu William Eve dönerek. Orta katlardan birindeki Fransız mutfağını denemeyi düşünüyorduk. Polisler hiç yemek yemez. Eve sosyal bir tavır sürdürmek için kendini zorladı. Ama teşekkürler. İyileşme sürecinde öğünlerine dikkat etmelisin. Raina hızlı bir profesyonel inceleme için gözlerini kısarak Eve baktı. Ağrın var mı? Fazla değil. Benimle bu kadar yakından ilgilendiğin için teşekkür ederim. Ayrıca seninle profesyonel bir konuda biraz konuşmak için zamanın olup olmadığını soracaktım. Yemekten sonra, elbette. Rehena'nın yüzünde meraklı bir ifade belirdi. Neyle ilgili olduğunu sorabilir miyim? Şu anda üzerinde çalıştığım bir dava ile ilgili danışmanlık almak istiyorum. Eğer anlaşabilirsek yarın sabaha kadar bitmesi gerekiyor. Gerçek bir insan üzerinde danışmanlık mı? Bu ilgimi çeker. Rehena makinelerden sıkılmaya başladı dedi William araya girerek. Özel çalışmalarına geri dönmek için haftalardır mızmızlanıp duruyordu zaten. Sanal gerçeklik makineleri, hologramlar, ototronik. Rehena güzel gözlerini devirdi. Artık kanlı canlı bir şeylerle uğraşmak istiyorum. Rourke bizi batı kanadında 32. kattaki bir yere tıktı. William'ı yemeğini bir saatte bitirmesi için zorlarım. Benimle orada buluş. Teşekkürler. Ah, bu arada Rourke diye devam etti Rehena. William'la birlikte kapıya doğru yürümeye başladıklarında, bulabildiğin ilk fırsatta şu yeni gözlüklerle ilgili yorumlarını almak istiyoruz. Bir de bana köleci diyorlar. Bu gece çıkmadan önce konuşalım. Harika. Görüşmek üzere Eve. Yemek Rehena, Saint-Jacques burnumda tütüyor. William kapıyı arkalarından kapatırken kahkahalarla gülüyordu. Toplantını bölmek istememiştim dedi Eve. Bölmedin zaten. Durum raporlarından oluşan bir dağ kazmaya başlamadan önce bana bir ara verme fırsatı sundun. Şu ilgilendiğin sanal gerçeklik gözlükleriyle ilgili bütün verileri aldım. Yüzey taraması yaptım ama şu ana kadar sıra dışı bir şeye rastlamadım. Bu da bir şey. Rourke'u şüphe altından çıkarabildiğinde Eve rahat bir nefes alacaktı. William herhangi bir sorunu daha çabuk fark ederdi dedi Rourke. Ama o ve Rehena şu anda bir model geliştiriyorlar. Ve zaten senin de onu olaya katmak isteyeceğini sanmıyorum. Hayır, yayılmasa daha iyi. Rehena senin için endişeleniyordu. Ben de öyle. Beni şöyle bir tedavi etti, işini gerçekten iyi biliyor. Evet öyle, yine de Rourke karısının alnına işaret parmağını dayayarak hafifçe itti. Başın ağrıyor. Sen başımın içini zaten görebilirken yasa dışı beyin taramalarına ne gerek var ki? Ama Rourke kolunu indirmeden Eve onun bileğini yakaladı. Ben seninkini göremiyorum. Bu çok sinir bozucu. Biliyorum. Rourke hafifçe gülümseyerek Eve'in alnına bir öpücük kondurdu. Seni seviyorum. Hem de gülünç bir şekilde. Buraya bunun için gelmedim diye mırıldandı Eve, Rourke'un kolları vücudunu sardığında. Sadece bir dakika. Buna ihtiyacım var dedi Rourke. Eve'in başlangıçta isteksizce taktığı, şimdi ise takmayı alışkanlık haline getirdiği iri elmas kolyeyi hissedebiliyordu. Bu kadarı yeter. Eve'i hafifçe geri ittiğinde onu bir dakika daha kollarında tutabildiği için memnundu. Eve buna pek razı olmazdı. Kafandan neler geçiyor Teğmen? Peabody, Barrow ve Matthias arasında zayıf bir bağlantı yakaladı. Bunu güçlendirip güçlendiremeyeceğimi merak ediyorum. Başlangıç noktası olarak MIT'nin bilgisayar servislerini kullanırsak, yeraltı iletişim kanallarına ulaşmak ne kadar sürer? Rourke'un gözleri parladı. Mücadeleyi severim. Masasının arkasına geçti, bilgisayarı ağa bağladı ve altındaki gizli bir paneli açarak bir anahtarı elle açtı. Bu da nedir? Eve neredeyse dişlerini sıkmıştı. Bu bir blok sistemi mi? Az önce CompuGuard'ı devre dışı mı bıraktın sen? Bu yasa dışı olurdu değil mi? Dedi Rourke neşeli bir tavırla. Omzunun üzerinden uzandı ve Eve'in eline küçük bir şaplak attı. Cevabı duymak istemiyorsan soruyu sorma Teğmen. Şimdi özellikle hangi zaman dilimiyle ilgileniyorsun? Eve kaşlarını çatarak cep bilgisayarını çıkardı ve Matthias'ın MIT'ye devam ettiği tarihleri kontrol ederek Rourke'a söyledi. Özellikle Matthias'ı arıyorum. Hangi isimleri kullandığını henüz bilmiyorum. Fini onları araştırıyor. Sanırım ben senin için bulabilirim. Sen de bu arada gidip bizim için yiyecek bir şeyler söylesene. Açlıktan ölmenin bir anlamı yok. Kokil Saint-Jacques mı? Diye sordu Eve. Biftek az pişmiş. Rourke bir klavye çıkardı ve elle çalışmaya başladı. 19. ayrımın sonu. Sayfa 337. Devamı 20. ayrımda.